Ayrım 5.
Bunları dedikten sonra sedire çöktü, tütününü sarmaya koyuldu. Kahveyi Esma pişirmişti, kulpsuz fincana koyup getirdi. Ha şöyle dedi Şemsi Efendi, keyiflenmişti iyice. Esma bir mindere oturmuş, babasının gözlerinin içine bakıyor, Şerife Hanım sıkıntılı bir bekleyiş içinde. Söğüt Kuvayi Milliyesi kurulmuş, ahaliden himmet bekliyorlar. Yarın Müftü Hoca hükümet meydanında bir konuşma yapacakmış. Heyetin kurucuları arasında Müftü'den başka Kaymakam Bey, belediye reisi Sabri ve Nail Beyler, sonra Abdullah ve Emin Beyler, idadi hocalarından Halil ve Cavit Beyler, Tozmanlı Ali Molla, Dudaşlı İsmail Efendiler varmış. Bak Ragıp Bey'i de unuttuk. Sonra Nuri Bey, Cevdet Bey, efendime söyleyeyim, Hazım, Ali, Osman ve Mehmet Beyler bir tabur teşkil edecekmiş. Bunlar Geyve'yi, Adapazarı'nı müdafaa edeceklermiş. Bizim Söğüt 23. ve 24. fırkalara bağlanmış. Ali Fuat Paşa bu tarafların Kuvayi Milliye Kumandanı oldu ya, biz de Ali Fuat Paşa'ya bağlandık. Gayrı üstümüze ne gibi bir vazife düşerse yerine getireceğiz. Ya hükümet, dedi Şerife Hanım. Yeni sadrazamlar ve hükümetle temsil heyeti arasında galiba bir anlaşma olacakmış. Esma oturduğu yerde dertop olmuştu. Yarın Müftü Hoca meydanda konuşacakmış. Giderim. Ben de dinlerim Müftü Efendi'yi, diye düşündü. Neden olmasın? Yetim Hikmet tellallık yapılacağı için nasıl da seviniyordu. Muhtar Seyfi evin avlusunda davuluyla tokmağını uzatıp hadi bakayım göreyim seni, dedi. Hikmet koca külahını düzeltti, gevşek gevşek güldü, davulu kayışından boynuna geçirdi. Becerebilecek misin bu işi? Beceririz elbet, şöyle bir iyice vuralım da Yunan'ın ödünü patlattıralım. Muhtar gülüp başını iki yana salladı. Davulu patlatma da, dedi. Hadi bakalım yalla. Hikmet o gevşek gülüşüyle avlu kapısından dışarıya süzüldü. Hikmet'in gümgümleri, o pürüzlü hışırtılı bağırtısı Söğüt sokaklarını sardı. Esma ile anası yorgan kaplıyorlardı. Davulun sesini duyunca pencereye koştular. Ey ahali, bugün öğlen namazından sonra hükümet meydanında bir toplantı yapılacak. Güm güm güm. Büyüklerimiz gelecekler. Müftü Hoca bir konuşma yapıverecek. Yutkunup öteki sözleri hatırlamaya çalıştı. Hikmet, Şerife Hanım, ne diyor kız bu Allah'ın garibi, dedi. Ana, hükümet meydanında toplanılacak ya, ona haber veriyor. Biz de gideriz değil mi ana? Bakalım büyüklerimiz neler diyecekler. Yetim Hikmet pencerelere baktı. Utandı, kızardı, gülmesi tuttu. Birden kulağı dibinde Müftü Hoca'nın bire oğlum diye kükreyeceğini sanıp ciddileşti. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Hikmet cübbesini savura savura hızlıca yürüyüp çarşıya daldı. Şemsi Efendi o sırada ocakta kızdırdığı demir parçasına çekiçle şekil veriyordu. Bu çekiç darbeleri her zamanki gibi ahenkli çıkıyor, kudümleşiyor, duyulmayan fakat hissedilen bir musikiye eşlik ediyordu. Ne var ki Hikmet'in deli deli davula vuruşu, demirci dükkanındaki gizli musikiyi bozuverdi. Şemsi Efendi işi bırakıp kapıya çıktı. Çömlekçi Musa ve diğer esnaf da birer ikişer dükkanlarının önüne biriktiler. Hikmet terliye terliye tellallık vazifesini yerine getirmeye çalışıyordu. Çömlekçi Musa Şemsi Efendi'ye sokuldu. Hele bir sigara ver bakalım, dedi. Benim kalmamış. Şemsi Efendi tabakasını çıkarttı. Buyur, dedi. Ben de yakayım bir tane. Musa Efendi kibritini ateşledi. Şemsi Efendi'ye uzattı. Sonra kendisinkini yaktı. Derin bir nefes çekti ve Hikmet'e seslendi. Yahu oğlum Hikmet, sendeki bu hikmet nedir? Dönüp dolaşıp hep aynı lafları söylersin. Dün camide konuşuldu. Bugün ne konuşulacak peki? Hikmet alnını kaşıdı. Ne cevap vermesi gerektiğini düşündü, sonra buldu cevabı. Bugün daha esaslı konuşulacak ağam, dedi. Bu söze gülüştüler. Hikmet toparlanıp hızlı hızlı yürüdü. Öteki sokaklara daldı. Davulun sesi ve o pürüzlü bağırtı gitgide uzaklaştı. Saatler çabucak geçivermişti. Şimdi Söğütlüler hükümet meydanına akıyorlardı. Kahvelerin tembel görüntüsü birdenbire kaybolmuş, meydan canlı kıpır kıpır insanlara kavuşmuştu. Kadını, çocuğu, yaşlısı genci oraya koşuyordu. Yörük bayramlarındaki gibi bir heyecan. Yusuf'un gözleri kadın kalabalığını araştırdı. Esma'yı o günden sonra kafasının içinde derinlerde bir yere hapsetmişti. Düşünmeyecekti onu, fakat Esma kapatıldığı hücreyi zorluyordu işte. Karalı, beyazlı, mavili bir sürü yazma arasında Esma'yı bulmak ne mümkün. Veli dirseğiyle Yusuf'u dürttü. Yusuf ağabey, bak babam da geldi. Yusuf efendi hafızı aradı. İşte orada ellerini karnı üzerinde birleştirmiş, başı semazenler gibi yana doğru hafifçe eğik, öylece duruyor. Yusuf tanıdık çehreleri bir bir seçip buluyor. Ali Molla, Abdullah Bey, Halil Bey, kalabalık şöyle bir dalgalanıyor. Kaymakam Bey geldi, Kaymakam Bey, gördüm, dedi Yusuf. Onun ardında yüzbaşı Hüseyin Bey birkaç subayla birlikte konağın önüne doğru yürüdüler. Yusuf sonra babasını gördü. İsmail Ağa birden gençleşmiş, dikleşmiş, çömlekçi Musa'ya bir şeyler anlatıyor. Yusuf Esma'yı arıyor. Bütün kadınlar, kızlar birbirine benzeyivermiş. Örtülerinin altına gizlenmişler. Esma hangisi, bulup çıkaramıyor. Müftü geliyor, müftü, gördüm, dedi Yusuf. Müftü Hoca geniş adımlarıyla yürüdü. Yüzü düşünceli, sanki daha da esmerleşmiş. Gürültüler, uğultular onun varlığıyla hafifledi. Suların çekilmesi gibi bir sessizlik. Fesli ve sarıklı başlar artık bir yöne dönmüş, kıpırtılar, kaynaşmalar dinmiştir. Müftü efendi gözleriyle kalabalığı tarttı, ölçtü, sonra gür sesi meydanı dolduruverdi. Bismillahirrahmanirrahim, yüce milletimin aziz evlatları, din kardeşlerim, Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'in torunları, çilesi bitmeyen, onun içinde cepheden cepheye koşan, ateşten ateşe giren, ateşleri güllelere çeviren kardeşlerim, bugün yeni bir çileye, yeni bir ateşe girmenin zamanıdır. Sonu hayır olan, sonu güllere varacak olan bir çile için sizleri buraya topladık. Şimdi beni iyi dinleyin, dün anlatmıştım, yine anlatıyorum. İngiliz kıtaları Dersaadet'ten bu tarafa, Eskişehir'e ve Konya'ya uzanan şimendifer hatlarını işgal etmektedirler. Beri taraftan Yunanlılar mübarek topraklarımızı çiğnemeye, mukaddeslere el uzatmaya devam ediyorlar. Cenub'da Fransızlar ve yine İngilizler milli varlığımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bundan başka Pontus çeteleri ortalığa zulüm saçarken Ermeni çeteleri de Şarki Anadolu'yu işgale hazırlanıyorlar. Memleketin her tarafında düşmana mukavemet etmek üzere karar alınmıştır. Bu bir cihattır kardeşlerim. Ve biz bu cihat için bilineceği üzere bir milli heyet teşkil ettik. Müftü efendi sustu, soluklandı. Gür kaşlarını altından kalabalığın nabzını ölçmeye çalıştı. Ta ötede Burhanettin efendinin gözlerini indirmiş Kazım Hoca sıkıntılı bir görünüşle şak şak tesbih çekmede. Nafiz Bey ve bazı mülkiye memurları somurtup duruyorlar. Müftü efendi devam etti. Heyet topraklarımızı müdafaa etmek üzere asker ve halktan müteşekkil milli müfrezeler kuracaktır. Bu teşkilata bir iğneden bir cana kadar kim neyini vermek istiyorsa Allah ondan razı olsun. Milletimizle birlikte ayakta durdu, yine birlikte düşmanı tepeleyecektir. Müftü efendinin sözleri alkışlarla kesildi, kalabalıktan yaşa var ol diye bağıranlar oldu. Müslüman kardeşlerim, Türk hiçbir zaman esir olmayı kabul etmemiştir ve görünen odur ki biz mukavemet etmedikçe bu vatan kurtulmayacaktır. Yine biz karşı durmadıkça ceddlerimizin ruhları huzur bulmayacaktır. Aziz kardeşlerim, düşmanla şuracıktadır. Şu tepelerden inmesi gün meselesidir. Önümüze bakıp düşünmeyelim. Silkinip kendimize gelelim. Veli usulca, Yusuf ağabey, bizi de alsınlar Kuvayi Milliye'ye, biz de silah tutalım dedi. Hele dur dedi Yusuf, yaşın ne başın ne. Sonra Müftü Efendi'nin gür sesi altında eriyip gitti sesi. Devletin bekası, milletin istiklali için kanımızı son damlasına kadar dökeceğiz. Yusuf'un gözleri Burhanettin Efendi'ye, Kazım Hoca'ya takıldı. Kalabalığın arasından sıyrılmışlar, meydanı terk ediyorlardı. Müftü sözünü tamamladı, Yüce Allah yardımcımız olsun. Nafiz ve birkaç arkadaşı bu alkışların altında ezilmişlerdi. Onlar da asık yüzleriyle çekip gittiler. Söğüt kendini bulmuş canlanmıştı. Kalabalık parça parça dağılıyor, kimisi büyüklerin peşinden gidiyor, kimisi kahvelere yöneliyordu. Yusuf'un gözleri telaşla Esma'yı arıyordu. Birden siyah yeldirmeler, örtülü başlar arasında Esma'nın gözlerini buldu. Kızgın, hasretli, gücenik, hain bir çift göz. İşte bu Esma'dır. Yüreğinde Esma'yı bulmanın, bu dünyada Esma diye biri olduğunu anlamanın sevinci. O sevinç Yusuf'a günlerce yetecektir. Esma rüya değildir. Esma serap değildir. Boylu poslu Rumeli kadınlarının, güçlü kuvvetli yörük kadınlarının arasında Esma kayboluyor. Birçok yeldirme, çarşaf, yazma birbirine karışıyor. Şimdi askerlik şubesinin önüne birikenler arasında Veli de vardı. Gönüllü yazılan şu kapıdan içeriye girmeden önce herhangi biridir ama kapıdan çıkarken başka biri olmuştur. Bir takım zaaflarını, kendine dönük isteklerini çıkınlayıp bir tarafa bırakmış, artık o bedeni ve o ruhu vatanına adamıştır. Veli gireni çıkanı bu anlamda seyretmektedir. Dudakları yarı aralık, şaşkın yüzlü puslu gözleriyle. Gül alır, gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gülle tartarlar, çarşı pazar güldür gül. Babasının dediklerini hatırlıyordu. Bir eksiğin var ama gülü yüreğinde duymalısın. Gül dikeniyle bilinir, dikeniyle duyulur oğul. Veli'nin aklından birçok şey geçti diyemedi. Karşılığını bulamadı, kelimelere dökemedi. Öyle puslu puslu baktı durdu. Sonra yağ tüccarı Burhanettin Efendi'nin sesiyle güller dağıldı, rüzgarlara karıştı. Bunları gönüllü yazıyorsunuz ama memlekette erkek namına bir kul bırakmayacaksınız. Uzun kemikli parmakları yine lanet yağdırıyor. Filiz gibi nicesi cephelere katıldı. Dönerlerse artık savaşmak istemiyor. Bu memleketi daha beter felaketlere sürükleyeceksiniz. Şube reisi bu sözleri binanın hemen girişindeki odadan işitmişti. Fırlayıp kapının önüne çıktı. Yüzü gerginde, eli tabancasında. Kimdi o densiz diye gürledi. Sesi çıkmadı. Yüzbaşının gözleri oradakilerin üzerinde bütün öfkesiyle dolaştı. Sonunda yağ tüccarına takılıp kaldı. Burhanettin ağa, sen miydin o sözleri eden? Bendim ya dedi adam. Şube reisi basamakları indi. Senin oğlun var mı oğlun dedi. Tez getir, onu da yazacağım. Burhanettin efendinin dudağında çarpık bir gülümseyiş belirdi. Oğlum var dedi. Ayağının birini cephede bıraktı. İşine yararsa al. Şube reisi Burhanettin efendiyi baştan aşağı süzdü. Sonra icap ederse seni de sürerim cepheye. Lakin senin gibilerin faydadan çok zararı dokunur dedi. Var git yoluna şimdi. Yoksa başka türlü bitiririz biz bu işi. Burhanettin Efendi yarı kapalı gözleriyle sağa sola bakındı, kızılımsı sakalıyla oynadı, dönüp yürüdü. Yüzbaşı bir süre yüzündeki öfke çizgileri kaybolmaksızın ardından baktı. Sonra basamakları çıkıp içeriye girdi. Şubenin önü yeniden canlandı. O soğuk, gergin sessizlik son buldu. Gül alır, gül satarlar, gülden terazi tutarlar. Veli gene ilahiye takılmıştı. Gül alıp gül satmak şu dünyada alışverişin en güzeli olmalıydı. Bir gülüşün karşılığının yine bir gülüş olması gibi. Bir tatlı söze bir tatlı söz almak gibi. Ya gül terazilerinde tartılmak nasıl şeydir? Şüphesiz bütün terazilerden farklı bir şey. Gene kafası karıştı. Bunları babasına sormalıydı. Birden koluna bir el yapıştı. Gül yaprakları dağılıp gitti. Veli, İzzet ağabeydi bu. Kara Yağız pırıl pırıl gülüşüyle karşısında. İzzet ağabey, benim ya ne işin var senin buralarda söyle bakalım. Gönüllü seyrediyordum. Ne zaman geldin İzzet ağabey? Atın nerede? İzzet güldü yeniden. Buralara indi mi zaten? Bir veliyi atına bindirirdi. Ateşti adı. Al bir attı. Atı yetim Hikmet'e teslim ettim dedi. Gezdirip bakacak. İzzet Dudaşlıydı ama Söğüt'e sık sık inerdi. Yusuf'un çocukluk arkadaşı Dudaş, birbirlerine sokulmuş kerpiç evler, inişli çıkışlı yollar, evlerden gelen ekmek kokusu. Dudaş'a bazen Mevlid için giderlerdi. Efendi Hafız'ın orada epeyce tanıdığı vardı. Peki sen niye buradasın İzzet ağabey? Yoksa Kuvayi Milliye'ye mi yazılıyorsun? İzzet yüzündeki gülümseyişi değiştirmeden evet dedi. Askerlikten bıkmamışız demek ki, elimiz kolumuz tutuyor, işe yararız daha. Sanki 70'inde biriymiş gibi konuşmuştu. Halbuki İzzet ağabey 21'inde 22'sinde ancak vardı. O da Kafkas cephesinden dönenlerdendi. Şimdi biz savaşın ne olduğunu gördük, biliyoruz. Biz gitmeyip işi acemilere bırakırsak hem memlekete hem de onlara yazık olur. Biz eski askeriz ne de olsa. Demek sen de gideceksin. Veli başını eğmiş düşünüyordu. Araya savaşlar girmeden öncesine hayal meyal kopuk kopuk bir şeyler arasında İzzet, Yusuf, İzzet'in ağabeyi Necip, Söğüt sokaklarında at koşturuyorlar. Türbenin önündeki meydanda bazen yarışıyorlar. İzzet'in adı Ateş. Necip'inki ise kır bir at. Yusuf'un o zamanlar yağız bir atı var. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önündeki meydanın tozunu, toprağını havaya kaldırıyorlar. Bir nal sesidir gidiyor. Necip aynı zamanda iyi bir ciritçiydi. Bu at yarışlarında o hep üstün gelirdi. İzzet'le Yusuf'un yüzleri bir asılır bir asılırdı ki Necip onları delirtmekten memnun, zaferini açıklamak için doğru Çardaklı kahvesine giderdi. Tabii bütün bunlar seferberlikten önceydi, büyük savaştan önce. Veli öteki çocuklarla birlikte bağıra çağıra meydana koşardı. Sonra işte o ağabeyler sırayla bir bir askere çağrılmışlardı. Bir bir boşalmıştı Söğüt. Şimdi ise İzzet ağabey at oyunlarında yenilişinin hırsını hala alamamış gibi işte yeniden askere gidiyor. Doktor Necati Bey Söğüt'te Kuvayi Milliye Teşkilatı kuruluyor demişti. Büyük adamdır, yiğit insandır Necati Bey. Sonra dedi ki sizin gibi gençlere bu vatanın ihtiyacı var. Ben bu sözün altında kalamazdım. Karar verdim o an. Bildin mi Necati Bey'i? Bilmem mi dedi Veli. Necati Bey'i tanımayan var mıydı sanki? Sık sık Söğüt'e inerdi. Bazen atıyla, bazen de yaylı bir arabayla. Elinde kara bir çanta olurdu. Necati Bey'in doktorluğunu işte o kara çanta ortaya koyardı. Doktorun geldiği evden eve, kahveden dükkana, her yerde anlatılırdı. Kimileri koşup ayaküstü ağrılarından, sızılarından söz ederlerdi. Necati Bey de kırmazdı onları. Bazen çantasında taşıdığı bir ilacı verir, bazen de uygun bir yerde muayene ederdi. Doktoru sadece görmek, varlığını Söğüt'te hissetmek bile kimilerini rahatlatan bir şeydi. Neşelenirler, Necati Bey'e bağlarından, bahçelerinden bir şeyler ikram etmek için yarışırlardı. İzzet, bana Necati Bey yol gösterdi dedi. Sen de gir bu teşkilata. Başka türlü düşmanı sökemeyiz bu topraklardan. Böyle dedi. Benim de aklım yattı. Anam babam biraz surat astılar. Üzüldüler tabii ama belli etmek istemediler. Ne yapalım dedi babam. Vatan kurtulsun da. Veli gözlerini öteki gönüllülere çevirdi. Sanki bir hastalıktan doğrulmuş gibi çoğu. Yüzlerde renk yok, omuzlar çökük. Kiminin çağrığı lime lime, yamalı soluk çuhalar var kiminde. İzzet Veli'nin aklından geçenleri okumuş gibi, sen bunların böyle çelimsiz göründüklerine bakma dedi. Cephelerde diridirler. İş ki yürekler kavi olsun, iman sağlam olsun. İzzet bu yoksulluk çizgilerinin arasında şayak ceketi, yepyeni potinleri, fesine sarılmış güzel ipek puşesiyle farklı duruyordu. Kendinden de emindi. İzzet sustu. İçeriye girinceye kadar bir daha konuşmadı. Veli gidip şubenin duvarı dibine çöktü, bekledi. Şimdi gözünün üstünde Yusuf, İzzet ve Necip at koşturuyorlar. Ertuğrul Gazi meydanı toz duman. İzzet bir süre sonra yanına geldi, Veli doğruldu. Yazıldın mı İzzet ağabey? Yazıldım dedi Veli. Şube reisi baştan aşağı süzdü beni. Seni bir yerden tanır gibiyim dedi. Hangi cephelerde bulunduğumu sordu. Sonra hadi bakalım koç yiğit, göreyim seni dedi. Veli ile yan yana yürüyorlar. İzzet ağabey artık Kuvayi Milliye'dendir. Veli gururlanıyor. Herkesin gözleri şimdi onların üzerindedir. veya Veli öyle sanıyor. Bizi talime çıkaracaklarmış dedi İzzet. Başımıza Müftü Hoca Ali Molla gibi biri geçecekmiş. Söğüt milli taburuymuş bu bizimkisi. Durdu, Yusuf, İlyas, Osman bir de Selim çardaklı kahvedeler. Bizimkiler buradaymış dedi İzzet. Yusuf yer yer yaprak dökmüş çardağın kahverengileri sarıları arasından doğruldu, el edip çağırdı. Yusuf ağabey beni istemez dedi Veli. Rüştiyeliler kahveye girmez diyor. Sen git İzzet ağabey. Peki dedi İzzet. Yürüyüp kahveye girdi. Vay İzzet nerelerdeydin? Hoş geldin yahu İzzet. Seni hangi rüzgarlar attı? İzzet güldü, çekilen tabureye oturdu. Ben gönüllü yazıldım dedi. Bir sessizlik aldı yürüdü. Ötede sazını tıngırdatan aşık bile suskunluğa gömülmüştü. Şimdi hepsinin yüreklerinde sıcak bir damar açılmış gibi. İzzet gözlerinde büyüdü büyüdü. İzzet gibi olamadıklarına üzüldüler. Biraz da kıskandılar onu. O sessizlikten ilk sıyrılan Yusuf oldu. Yusuf Memiş'e seslendi. Memiş ya bize çay getir yahu. İlyas cebinden bir tabaka çıkarttı. Yeni sigaraya başlamıştı ve kötü kötü öksürüyordu. Yak bakalım İzzet abi, hak ettin sigarayı. İzzet uzanıp aldı. Osman'ın kibrit alevi çarçabuk parlayıvermişti. Yaktı sigarasını. İşte böyle dedi. Biz de kuvvacı olduk. Yusuf kara bir vagonun içinden hayırlı olsun dedi. İlyas yeni alıştığı sigaradan beceriksizce dumanlar savurarak benim bu işe pek aklım ermedi dedi. Vatan için birleşmeliyiz. Tamam onu anladım. Lakin halktan toplanan bu müfrezeler nizami orduların yerini tutamaz ki efendisi haydudu bir arada. Bu nasıl olacak? Çok sürmez çapulculuk başlar. İzzet bu sözlerden incinmiş görünerek ne gibi çapulculuk dedi. Araya Osman girdi. Sen aldırma buna. Zaten nizami ordular da milletin içinden çıkmıyor mu? Yusuf suskundu. Şimdi o karar vermeliydi. Önünde iki yol vardı. Bunlardan birini çocukluk arkadaşı İzzet farkında olmadan ona açıvermişti. Bu yeniden beliren cephe yoludur. Öteki yolun başında ise Esma vardır. Esma'yı istemek vardır. Ve Yusuf'un korktuğu hayır denmesidir. Yusuf işte bu hayırı olmazı kaldıramaz, taşıyamaz. Bu olmazlarla insan içine çıkamaz. Arkadaşlarının yüzüne bakamazdı. İzzet'e döndü. Demek çiftliği, bağı, bahçeyi bırakıp gidiyorsun. Bu sözün içerisinde İzzet'in hasretini duyacağı şeyler gizliydi. Yusuf'un asıl sormak istediği bunlardı. Mesela Doktor Necati Bey'in kızı. Hani bir gece Yusuf'un merdiven altındaki odasında açıklanan sır. Gün aydınlanıncaya kadar uyumamışlardı. Biliyorsun ki bana doktor kızını vermez. Elbette Münir'in de gözü yükseklerdedir. En iyisi vazgeçmeli bu sevdadan Yusuf. Bir daha açmamıştı o bahsi. Yusuf ara sıra deşmek istediyse de. Şimdi Yusuf'un sorduğu soru içerisinde Münir'e de vardı. Ve İzzet o an göğüs geçirdi, başını eğdi. Yusuf'un asıl sormak istediği şeyi anlamıştı. Demek istediklerini diyemedi. Sadece şu kırık dökük sözler döküldü ağzından. Ayrılığa alıştık artık. Münir'e birçok çiğdemin arasında bitmiş bir güldür o. Farklılığını hemen belli ederdi. Yüzüne değen fakat pek çabuk yayılan bahar esintisi. Her ses, her çizgi Münir'eydi. Erişilmez yamaçlara uzanıp kopardığı bir yaban çiçek de Münir'eydi. Defterinin arasına sakladığı çiçekler, o defterlerde şiirler de vardı. Bir çeşit cönktü yüreğinin üstünde taşıdığı bu defter. Geceler Münir'eydi, gündüzler Münir'e. Tenha yollarda onun adını söylerdi hep, otlara, böceklere ezberlesinler diye. Bazen ıssız bir tepede yüreğinden geldiğince bağırırdı Münir'e. Ve karşı tepeler ezberledikleri bu ismi tekrarlayıverirlerdi Münir'e. Otların üzerinde ıslıklı bir rüzgar gezinirdi. Otlar biliyoruz derlerdi. Münir'e. Ağaçlar Sakarya'nın kolları Söğüt dereleri biliyoruz derlerdi. Ağaçların kuytu karanlığında binlerce kuş biliyoruz senin sevdanı derlerdi. Her bir bulut Münir'e'nin resmini çizerdi göğe. Musa Efendi'nin oğlu Selim düşüncelerini böldü. Sıra bize de gelecek dedi. Sırt çantalarımızı omuzlayıp yola düşeceğiz. Artık Bilecik'e mi, Eskişehir'e mi, Ankara'ya mı gidilir bilmem. Vatan hizmeti dedi İlyas. Ama şu hayalimdeki gazeteyi çıkartsaydım da öyle gitseydim askere. Dur bakalım dedi Yusuf. Bu yaşta kim gazete çıkartmış? Hele bir 25-30'una gel de adı bile hazır. Teceddüt. Osman burun kıvırdı. Biraz fazla ağdalı ve iddialı. Söğüt'e yakışan bir isim olsun canım. Nasıl diye sordu İlyas. Kösememiş çayları getirmişti. Mesela Söğüt postası. Söğüt postası diye tekrarladı İlyas. Teceddüdün yanında zayıf kalıyor ama teceddüdün bir ağırlığı var, kulağı dolduruyor. Sonra devam etti. Gazete idarehanesi Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yanında olacakmış. Evvela bir matbaa lazım, sonra masalar, iskemleler, gerekirse bağ bahçeyi, mandırayı da satardı. Bu öyle bir gazete olmalıydı ki hüdavendigâr illerinin tanınmış insanları da gelip gitmeliydiler. Kalıplı fesleri, zarif bastonları, kürk yakalı paltolarıyla. Tabii ecnebiler de. Onlar da şapkaları, etekleri uzun, belden kuşaklı yağmurluklarıyla. Yusuf gülüyordu. Sonra Osman'a döndü. Ya senin hayallerin? Ben Baytar Mektebi'ne gitmek istiyorum. Malum ya Mehmet Akif de o mektebi bitirmiş. Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat mecmualarından tanıdığımız Akif. Biliyorum elbet dedi İlyas. Baytar mektebini bitirdikten sonra ne yapacaksın? Bunu Selim sormuştu. Bak şunun sorduğuna dedi Osman. Hayvanlarla uğraşacağız. Bir de at çiftliği kurmak isterim. Cirit için, söğüt şenlikleri için at yetiştirmek. İyi fikir dedi İzzet. Biz de yarışırız. Öyle değil mi Yusuf? Necip ağabeyimi yener miyiz dersin? Güldüler. Yusuf gözlerini Selim'e çevirdi. Biri gazeteci olacak, biri baytar. Osman tamamladı. Ve hara sahibi. Tamam öyle olsun. Ya sen ne tasarlıyorsun? Selim ceketinin içinde kaybolmuş zayıf bedenini öne eğdi. Çömlekçilik işini babam dedemden devraldı. Ben de gözümü açtığımda toprağın kilim içinde buldum kendimi. Benim dedem 93 muhaciriydi. Rumeli'de toprak bıraktık. Bari burada toprağa yakın olalım dermiş. Bazen kil yüklemeye gittiğimde şaşar kalırım. Şu söğütte daha asırlara yetecek kil bulunur. Usanmaz mısın diye sordu İzzet. Boyuna çanak çömlek yapmaktan bezmedin mi? Usanmadım, bezmedim desem yalan olur. Benim istediğim nasıl söylemeli, içimden geldiği gibi kaplar yapıp ortaya çıkarmak. Dalıp giderim bazen, değişik parçalar yaparım. İçimden geldiği gibi boyarım, sırlarım onları. Babam fark eder, gene oyun oynuyorsun der. Alt tarafı bir toprak parçası dedi Osman. Ama insanın elinde şekilden şekile giriyor. Bir parmak darbesiyle değişir, dediğin gibi şekilden şekle girer. Nakışlı, güllü, karanfilli kaseler, fincanlar yapmak isterim hep. Yani ince işlerle uğraşmak. Belki bir gün o da olur dedi Yusuf. Kim bilir dedi Selim. Herkesin bir takım hayalleri vardır. Gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini zaman gösterecek. Yusuf bardağındaki son çay yudumunu içtikten sonra doğru dedi. Bakalım İlyas Teceddüt gazetesini çıkarabilecek mi? Osman baytar mı olacak yoksa başka bir iş mi tutacak? Ölmez sağ kalırsak göreceğiz. İlyas sigarasını o anda aklına gelebilecek bütün kötü düşünceleri ezmek istercesine kül tabağına iyice bastırdı. Eğer bu çardaklı kahve yerinde durursa o bizim şahidimiz olsun. Ölmez sağ kalırsak gene burada buluşuruz. Anlatırız birbirimize yine. Neleri yapabildiğimizi, neleri yapamadığımızı. Yusuf güldü. O zaman saçımız başımız ağarmış olacak. Çardaklı kahveye gelemeyiz. Anca büyüklerin kahveye gidebiliriz. Bu söze ötekiler de güldüler. Artık buraya oğullarımız gelir. Bunu Osman söylemişti. Evet oğullarımız dedi İlyas. Suskunlaştılar. Ve Yusuf o sonbahar günlerinde gönüllü jandarma oldu. Artık Söğüt sokaklarından yaylı arabasıyla değil, üstündeki haki üniforması, başında siyah kalpa ile gelip geçmekteydi. Savaş sonrası çocukların, gençlerin gözünde bir kahraman olan, büyüklerin ise pek de umursamadıkları bu mağlup adam. Söğüt'ün ücra sokaklarında unutulup gitmekten kurtulmuştu. Artık jandarmaydı ve varlığı büyükler tarafından da fark ediliyor, şurada burada Yusuf konuşuluyordu. Yusuf jandarma olmuş. Yusuf'u gördünüz mü? O ne çalım öyle? Jandarmaya yazılmış. Haydi hayırlısı. Esma onu bir iki defa pencereden görmüştü. Bu yepyeni bir Yusuf'tu. Yüzünün çizgileri daha da sertleşmiş. Sonbahar güneşiyle biraz daha esmerleşmiş. Bu sevinçler Esma'ya yetti. Ta kışa kadar. Kar yağınca içine kapanmıştı Söğüt. Esma'nın küçük penceresi şimdi iyice erişilmez görünen karlı tepelere açılıyordu. Başka hiçbir rengin barınmadığı uzayıp giden bir beyazlık. İşte o kadar. Bazen o beyazlıkta ayak izleri beliriyor, onlar da çok sürmeden yeni bir beyazla örtülüyordu. Yine de olan biten bu aşılmaz gibi görünen beyazlığa rağmen Söğüt'e parça parça sızıyordu. Zaten Kuvayi Milliye kurulduğundan beri evlerde, dükkanlarda, cami avlularında konuşulanlar daha çok memleketle ilgiliydi. O uzun gecelerde Şemsi Efendi yeni bir dinleyici bulmuştu, Esma. Esma anasından farklıydı, dinliyor, düşünüyor, değerlendiriyordu. Babasının anlattıkları gitgide büyüyen bir ateşi haber veriyordu. Bu ateş onların çok yakınındaydı. Oradan hiç bilmediği, gitmediği illere doğru uzanıyordu. Maraş'ta Fransızlar, Maraş'ta Ermeniler Türkleri katlediyorlarmış. Maraşlılar ayaklanmış. Maraş'ta, Urfa ve Antep'te de milli müfrezeler kurulmuş. Maraş, Urfa, Antep, Adana nerelerdedir bilmiyordu. Oralar daha sıcak olurmuş. Geri yanı buralara benzermiş işte. Sonraki haberler Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi, Meclis-i Mebusan'ın toplanması ve Misak-ı Milli ile ilgiliydi. Babası Misak-ı Milli için bir vesika hazırlanmış diyordu. Topraklarımızın parçalanamayacağını anlatmak için. Adına Misak-ı Milli diyorlar. Yemin gibi bir şey. Ve Ankara nasıl bir yerdi? Babası birkaç defa geçmiş oralardan. Tepesinde bir kale var. Evleri bildiğimiz evler, kerpiç merpiç. Etrafında hep sular akar. Bunlar gene bizim Sakarya'ya karışıyorlarmış. İşte böyle bir yer. Esma Yusuf'u düşünüyor. Nicedir geçmemiştir buralardan. Esma karlı tepelere doğru dalıp gider. Siyah kalpağıyla bir atlının o tepelerden ağır ağır geldiğini hayal eder. Derken kar eridi. Yol kara bir çamurla ortaya çıktı. Kar yalnızca karşı tepelerde kaldı. Zaman zaman kışın siyah lacivert kurşun renkli bulutları o tepelere doğru sarktı. Kar beyazlığı bir göründü bir kayboldu. İşte o günlerde Fitnat Hanım yanında Necmiye Kalfa ile çıka geldi. Esma'nın anası Fitnat Hanım'ı nasıl ağırlayacağını bilemiyor. Esma'nın yüreğinde bir sıkıntı, bir çarpıntı. Belli ki bu gelişin ardında Nafiz Bey var. Yükleğe mi saklansa, alıp başını o karlı tepelere mi varsa? Karın ve dumanın salkım saçak bulutların içinde yitip gitse mi?